Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programına hoş geldiniz. Erkam Radyo'da Hasbihal programı başlamış bulunmaktadır. Ben Yusuf Goncagül.
Ben Deniz Turulan Şen. Bu hafta da çok kıymetli iki konuğumuzla birlikte, siz değerli dinleyenlerimizle birlikte güzel bir hasbihal edeceğimize inanıyoruz. Konuklarımızdan ilkini anons etmek istiyorum. Üsküdar Gençlik Merkezi Koordinatörü Ümit Bilbay, hoş geldiniz.
Hoş gördük, sefalar getirdik.
Ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yakup Öksüz. Abi hoş geldiniz size.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Allah razı olsun.
Evet, güzel bir akşam olacak. Biz hasbihal ederken aslında gençlerin yani huzurunda böyle, dinleyenlerimizin huzurunda böyle adeta sohbet havasında geçmiş oluyor programlarımız. Şu anda da Üsküdar Belediyesi'nde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yakup Bey ve Gençlik Merkezi Koordinatörü Ümit Bey bizlerle birlikte. Kendileriyle zaten hem de mesai arkadaşı sayılırız. Bizim de orada gitar ve ney derslerimiz oluyor. Gençlik Merkezi'nde ve müdürlüğümüzde. Gayet güzel bir sezona giriş yaptık. Özellikle müdürlük adına çok yoğun bir süreç. Bu yoğunlukta öncelikle bizi kırmayıp buralara geldiğiniz için teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi burada ağırladığınız için şeref duyduk. İnşallah gençlerimiz için hayır olur, iyi olur. Hem kendimizi anlatmış oluruz, ne yaptığımızı konuşmuş oluruz. İyi bir hasbihal olsun.
Teşekkür ederiz. Biz de buradan bizi dinleyen gençlere selam edelim. Hem Medeniyet Okulu projesinden bahsederiz. Evet. Medeniyet Okulu'ndan bizi dinleyenler varsa onlara selam ediyoruz. Gençlik Merkezi'nden.
Evet, aynı zamanda Süper Gençlik Merkezi'nden.
Dinleyenlere selam etmiş olalım. Medeniyet Okulu dedik. Dinleyenlerimizden şöyle bir giriş yapalım Medeniyet Okulu'nun aslında. Çok güzel bir proje. Nereden esti?
Biz gençleri çok seviyoruz. Onları gerçekten hem bu hayatları iyi geçsin hem de ahiret hayatları iyi olsun düşüncesiyle geleceği hazırlamaya çalışıyoruz. Onlarla arkadaşlık kurup, onlarla çok yakın bir diyalog kurup, onların geleceklerinde katkı sağlamak istiyoruz. Bu minvalde yaklaşık 2 yıl, 2,5 yıldır biz gençlerimizi hem okul takviye dersleriyle hem TEOG hazırlık, üniversite hazırlık kursları destekledik. Geçen yıl 8. sınıfta 1100 civarında öğrencimiz vardı. Bu çocukları TEOG sınavına hazırladık ve ciddi başarı elde ettiler. Bunların sınav neticesinde Üsküdar İstanbul'un 10 puan üzerinde bir ortalama yakaladı. TEOG başarısı yakaladı. Bunda ciddi katkımız oldu. Öğrencilerimizin ciddi emeği oldu. Biz onlara destek olduk. Bu öğrencilerimizi tanıdığımız 8. sınıf öğrencilerimizi tanıdık, tanıştık, muhabbetimiz gelişti. Dedik ki biz bunları sadece TEOG hazırlık için değerlendirmeyelim. Pırıl pırıl, çok temiz, zeki, akıllı, ülkesine hizmet etmeyi amaç edinmiş çocuklarımız var, gençlerimiz var. Bunların arasından istekli olan, yeteneği olan gençlerimizle oturup, velilerimizle oturup bir beraber program çıkartalım dedik. Bu gençlerimize sadece okul takviye dersleriyle ya da işte matematik iyi olsun düşüncesiyle iş yapamayız. Bu gençlerimizi hem tarihimizi, medeniyetimizi, inanç değerlerimizi bilsinler, hayatlarına iyi tatbik etsinler. Hem de başta ilçemiz olmak üzere, aileler olmak üzere ülkemizin insanına, ülkemize, bütün insanlığa hayırlı hizmetler edecek konuma gelsinler istedik. Bu neticede en iyi hem pratik olsun hem de kolay bir şekilde nasıl bir program uygularız? Oturduk, konuştuk, istişare ettik. Bu işi iyi bilen insanlarla istişare ettik, soruşturduk. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını dikkate aldık. Hafta 5 saat olmak üzere bu öğrencilerimiz bir ders programı çıkardık. Sayıda fazlaydı. Bunlardan 400'ü bu işi yapmak istiyoruz diye bizimle oturup bize bu programı çıkartın dediler. Biz de işte çocuklara tarihimizi, kültürümüzü tanıtmak adına, yazılım dersleriyle teknolojiyi iyi kullanmaları adına, elleri kalem tutsun, yazı yazsınlar diye düşünerek yazarlık eğitimi, bunların içerisinde tabii kitap okuma, bunların tahlili, yazarlarla buluşma, bunların hepsi dahil. Artı matematikte de daha pratik, matematik olimpiyatlarına yönelik çalışmayla matematik dersi koyduk. İngilizceyi gramer değil de pratikte konuşsunlar derdimiz bu. 2 yıllık program bu Medeniyet Okulu. 9 ve 10. sınıfta bunları görecekler. 11-12'de de üniversiteye hazırlayacağız bu gençlerimizi. Pratik İngilizce eğitimi alsınlar ve İngilizceyi konuşsunlar dedik. Artı bunun yanında çocuklarımız bir sanat dalında iyi olsunlar. Enstrüman kullanabilsinler dedik. Gitar ve ney ekledik buna. İnşallah ilerleyen süreçte bu biraz daha farklılaşacak. Karikatür eğitimi vermek istiyoruz. Resim çizme konusunda yeteneği olan çocuklarımıza. Yani öğrenci hem yazı yazabilecek, hem okuduğunu anlayıp anlatabilecek, hem de günümüz teknolojisinde yazılım dersi alarak programcılık, kodlama, animasyon yapabilecek, oyun çıkartabilecek. Yani bilgisayarı sadece bir tüketim aracı olarak değil, üretim olarak. Yani diyelim ki gencimizin işte kafası, yeteneği var. Hakikaten kafası iyi çalışıyor. Bu bize Üsküdar'la alakalı bir animasyon yapsın. Bu İstanbul'un fethini nesle, yeni nesle animasyonla anlatsın. Peygamberimizin hayatını daha böyle çocukların anlayacağı dille anlatsın. Derdimiz biraz bu. Gençlerimiz üretsinler istiyoruz. Sadece tüketim olarak, tüketim aracı olarak kullanmasın bilgisayarı. Bu düşünceyle genel anlamda medeniyet okulumuzun çıkışı bu. Geçen sene 8. sınıf olup TEOG sınavına hazırladığımız, benim tabirimle zehir gibi öğrencilerimizin kaybedilmemesi anlamında yapılan bir çalışma. 2 yıllık bir çalışma. Siz de sağ olun. Hem gitar hem ney anlamında bize destek oluyorsunuz. Öğrenciyi siz tanıyorsunuz, gördünüz.
Evet.
Ben inanıyorum ki bu öğrenciler ciddi anlamda Üsküdar'a katkı sağlayacaklar.
Evet.
Milletimize ciddi katkı sağlayacaklar. Bu çocukların arasında çok güzel yazı yazanlar var. Tanıştınız, tanıyorsunuz. Resim konusunda, karikatür çizme konusunda çok iyi çocuklarımız var. Biz bunların körelmesini istemiyoruz. Biz bunların resmi bir hobi gibi değerlendirmesini istemiyoruz. Düşüncesini, inancını, kafasındaki fikri, düşünceyi resimle, karikatürle anlatsın. Bu konuda bizim camiamız maalesef geri durumda. Bunu kabul etmemiz lazım. Biz bunun önünü biraz açmak istiyoruz.
Evet, hakikaten çok değerli bir proje. Ve 2 yıllık bir pilot süreçten geçecek, doğru mu?
Evet.
Devamı gelecek.
2 yıl öğrenci. Öğrenci 2 yıl boyunca bu eğitimi alacak. Şu an biz başardık yani. 2 aydır bu işler devam ediyor. Başlamıştık Ekim başından, Eylül'ün sonundan itibaren. Bu iş başarıldı. Siz derslere giriyorsunuz, görüyorsunuz.
Evet.
Ben beklediğimden daha hızlı bir şekilde adapte olduğumuzu düşünüyorum. Öğrencilerin de, bizim de. Ve öğretmen, hoca arkadaşlarımız da bu konuda çok iyiler. İşte mesela biz yazarlık eğitimini çok iyi bir ekiple yapıyoruz.
Evet.
Bu anlamda Ayasofya dergisi var. Bu dergiyi çıkaran ekip bu işi yapıyor. Yani şunu yapmıyoruz. Ya biz her şeyi biz iyi biliriz mantığımız yok. Bu gitar konusunda kim var? Yusuf Hoca var. Yusuf Hoca bu işi yapsın.
Evet.
İşte ney konusunda siz varsınız hocam. Bu işi en iyi siz yapın. Ve biz bu anlamda sadece ön açmak istiyoruz.
Evet.
Ya biz çerçeve çizelim. Mantık tamamen bizim istediğimiz mantıklı olsun, doğru değil. En büyük sıkıntımız eğitim konusunda bu. Bu anlamda Ayasofya dergisindeki arkadaşlar yazarlık eğitimi veriyorlar. Yazarlar onlar getiriyor. Konuları onlar seçiyor. Okunacak kitapları onlar belirliyor. Biz bunlara imkan sağlıyoruz. Yerimizi, öğrencimizi bunlarla buluşturuyoruz. İşte yazılım konusunda bu işi iyi yapan arkadaşlarımız bu işi yapıyorlar. Ve genç arkadaşlar, üniversiteyi yeni bitirmiş, heyecanlı, gerçekten bir şeyler katmak isteyen, insanlara fayda sağlamak isteyen genç arkadaşlarımız bu işi yapıyor.
Ve önemli bir şey, eğitim koçları da var.
Bir de ayrıyeten, evet, yani her sınıfın bir koçu var.
Hakikaten çok önemli. Çünkü biz lisedeyken mesela hani çok üniversiteden tanıdıklarımız yoktu. Belki böyle akrabada bir iki tane akrabamız vardı ama şimdi liseli bir öğrenci, düşünsenize yani her hafta üniversiteli bir gençle bir araya geliyor. Üniversite okuyan, o üniversite öğrencisinin belki birçok bölümde okuyan arkadaşları var. Onunla ilgili tecrübelerini aktarıyorlar.
Daha yakından bir tecrübe yani.
Tabii, her hafta birleşiyor ve abi kardeş ilişkisi içerisinde.
Bizim bu anlamda belediye başkanımız Hilmi Türkmen'in bir sözü var. Gençlerle alakalı. Biz gençlerimizi iyilerle ve iyiliklerle arkadaş etmek istiyoruz.
Evet.
Bu böyle bir derdimiz var diyor. Biz de bu derdi pratiğe döküyoruz. Bu derdi artık somutlaştırıyoruz. Gençlerimizi iyi insanlarla, iyilerle, iyilik olan, iyilik diye bildiğimiz şeylerle tanıştırıyoruz, arkadaş ediyoruz. Bu anlamda eğitim koçları da sınıflarımızın her birinde bir eğitim koçu oluyor. Bunlar çocukların serbest zamanlarında, teneffüslerinde, derslerin dışında bir araya geliyor. Çay içiyorlar, muhabbet ediyorlar, kitap tahlilini beraber yapıyorlar, tarihimizi konuşuyorlar, güncel siyasi olayları konuşuyorlar, dünyayı konuşuyorlar, üniversite tecrübelerini konuşuyorlar, üniversiteye nasıl hazırlandıklarını konuşuyorlar. Yani 9. sınıfa giden bir öğrencimiz üniversitedeki abisiyle, ablasıyla, eğitim koçuyla hayatı paylaşıyor. Bu çok güzel bir şey.
Yani çok önemli bir şey. Belki babasının aktaramayacağı tecrübeyi.
Kesinlikle.
Belki 30 yaşındaki bir abisinin aktaramayacağı tecrübeyi. Belki yeni mezun olmuş olan bir kardeşinin bile,
kesinlikle,
abisinin bile aktaramayacağı tecrübeyi şu anda üniversite sıralarında okuyan bir ablası, abisi o öğrenciye hakikaten çok iyi aktarır o tecrübeyi, neler yapması gerekeceğini ve o öğrenci de lise yıllarında okuyan, lise sınıflarında okuyan öğrenci de kesinlikle o ablasının tavsiyelerini, abisinin tavsiyelerini göz ardı etmeyeceğine inanıyoruz.
Rol model oluyor yani, onu görüyor, onun işte onu taklit etmeye çalışıyor, ona özeniyor, onun yaptıklarını yapmaya çalışıyor. Siz iyi bir örneklik teşkil ederseniz hayatı aslında pratikte çok ciddi bir kolaylık sağlayarak o gence aktarmış oluyorsunuz.
Bir de abi kuşak çatışması da yok yani.
Aynen. Arada yakınlar yani birbirlerine. Şimdi birbirini anlıyorlar.
Ben bazen özel bir kolejde çalışıyorum ben de. öğrenciler böyle aramda bir kuşak çatışması olduğunu kendimi genç olarak addediyorum ama.
Sen aşmışsındır onu artık yani çocuklara
bir yere. Ya aşağı şöyle nasıl bir şey?
Çok zor bu dönem.
Smart kaykay diye bir şey var mesela değil mi? Biz
bilmeyiz mesela ne
dedi? Smart kaykay biniyorlar mesela yürüyorlar. Ben denedim bir defa yapamadım dedim ki evet. Bu babamla benim nasıl aramızda bir teknoloji kuşak çatışması varsa gençlerle
biz
benim
kendi çocuklarımızla da konuşuyoruz. İşte siz hangi oyunlar oynuyordunuz diye soruyor çocuklar bize. Diyoruz ki mesela çember çeviriyorduk biz. İşte çelik çomak oynuyorduk. Onlar ne baba diyor. Yani bizim şu an neslimizin tabii bir de bizim dönemlerde bilgisayar çok böyle şey yok. Herkesin çok kolay ulaşacağı yerler değil. Şimdi çocuk doğar doğmaz elinde tableti, akıllı telefonu buluyor. Biz biraz da gençlik çalışmalarından gelmiş olduğumuz için liseden itibaren sivil toplum kuruluşlarında hem aktif olarak eğitimler aldık hem görevler aldık, yöneticilikler yaptık. Bunu da getirdiği bir tecrübeyle öğrenciyle aramızdaki diyalog çok iyi, hukukumuz çok iyi. Yani çocuk bizi ailesinden görüyor, çocuk bizi benimsiyor, güveniyor bize. Biz de bu anlamda bunu hayra çevirmek istiyoruz, bereketlendirmek istiyoruz.
Evet, hatta bizim sözünüzü böldüm de cumartesi grubuyla biz Sahaflar Çarşısı'na gitmiştik. Sahaflar Festivali'ne gitmiştik, Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği. Ondan sonra pazar grubu tabii gidemedi. Sonra bunlar hep üzülüyorlar falan filan. Bir sonraki hafta cumartesi öğlen grubu da gidememişti. Bir sonraki hafta gittiğimde hocam biz bugün gidiyoruz. Yakup Hoca mesaj attım dün akşam bizi yollayacak dedi.
Yani düşün öğrenciyle biz o irtibatı da kurabiliyoruz.
Gece gece dedim Yakup Hoca'yı lastik herhalde.
O hukukumuz var. Öğrenciyle biz gerçekten çocuklar şimdi derse çok bunalıyorlar. Kendilerine yardım edecek. Hiçbir beklentisi olmadan yardım edecek insanlar arıyorlar. Evet. Bu da bu açığı kapatıyor. Bu eğitim koçlarımız da biz sivil toplum kuruluşlarımızdan istiyoruz. İşte mesela Genç Derneği'nden, işte Hüdayi Vakfı'ndan, Ensar Vakfı'ndan, İlmi Ema Cemiyeti'nden. Bu anlamda iyi olan, bu işleri iyi yapan, gençlikten anlayan, gençliğin ileride hayatına katkı sağlamak isteyen STK'lardan, onların yetiştirdiği, orada yetişen, temiz, vatanını seven, milletine bağlı, bayrağını seven, dinine inancına bağlı gençlerimizle bu arkadaşları buluşturuyoruz. Bu öğrencileri buluşturuyoruz. Bu da ciddi bir tecrübe aktarımı oluyor. Burada rahmetle analım Necmettin Erbakan Hoca'yı. İşte evet, Allah rahmet etsin. Allah ondan razı olsun. Biz çok şey öğrendik mesela kendisinden. Burada eğitimle beraber sosyal faaliyetlerin aslında bir dört fakülte eder derdi hocamız. Biz bu anlamda öğrencilerin sosyal faaliyetler içinde olmasını istiyoruz. Pratikte tecrübe kazanmasını istiyoruz. Yani gitsin işte sahafları görsün ya da yaşlı bir insana hizmet etsin gitsin. Gitsin bir ihtiyaç sahibi insanla buluşsun, onunla oturup konuşsun, hayatı yaşasın. Sadece teoride matematiğin özelliklerini, İngilizcenin gramerini öğrenmesin. Sosyal hayatta, gerçek hayatta insanların yaralarına merhem olmayı öğrensin. Onlarla birebir diyalog kurmayı öğrensin. Bir hastayı ziyaret edebilsin. Bir yaşlının elini öpebilsin, ona bir çorba ikram edebilsin. Yani biraz çocuk pratik hayatta insanlara fayda sağlamayı öğrenmeli. Bu anlamda medeniyet okulu iyi bir açık kapatıyor. Ben hamdediyorum, şükrediyorum ki Allah bizi bu işlerle uğraştırıyor. Gençlere hizmet ettiriyor. Bu gençler yarın 10 sene sonra, 15 sene sonra bu ülkenin yönetiminde söz sahibi i̇nşallah, olacaklar. Inşallah. Kimisi doktor olacak, kimisi mimar olacak, kimisi mühendis olacak, kimisi öğretmen olacak, doktor işte belediye başkanı olacak, milletvekili olacak, yazar olacak. Bu insanlar toplumu etkileyecekler. Bu gençler ne kadar donanımlı yetişirse ülkemizin en büyük ihtiyacı bu. Ülkemizde okuma yazma okuma oranları çok düşük. Ülkemizde kitap okuma maalesef çok kötü. Evet. Televizyon dizileri, işte internet, akıllı telefon, oyunlar. Biz çocukların kaliteli işlerle meşgul olmasını istiyoruz. Nitelikli işlerle meşgul olmasını istiyoruz. Kendilerini de severek bu işleri yapmasını istiyoruz. Bu medeniyet okulu amacı bu. Genel konsept olarak söylüyorum. Ben başaracağımıza inanıyorum. Hatta başarıyla gerçekleştireceğimi çok net inanıyorum ki öyle başladık. Siz işin içindesiniz. Evet. Şunu da çok sevmiyoruz. Ya işte bunları yaptık demeyi de çok sevmiyoruz ama hem örnekli teşkil etmesi lazım. Hem çocuklarımızın bu işi severek yapacağı ortamlar kesinlikle oluşturmamız lazım. İmkanlarımız çok iyi. 15 yıldır ülkemiz çok iyi yönetiliyor. Ülkemiz zenginleşti, ekonomisi güçlendi, kendine güveni geldi. Artık dünyada kabul gören bir ülke olduk. Evet. Bunları biz niye daha faydalıya, daha kaliteli işlere dökmeyelim? Derdimiz bu. Eskiden evet, ben çok iyi hatırlıyorum. Kitap parası bulamazdık. Kitaplarımızı alamazdık. Bizden bir sene önce okumuş insanların peşinden dolaşırdık ki kitabı işte onlardan isteyelim. Şimdi devletimiz evet, kitabı her yıl masanın önüne üstüne koyuyor. Öğrenci hazır bunu buluyor. İmkanlarımız çok iyi. Belediyelerimizin imkanları çok iyi. Belediyelerimiz işte kitap fuarlarıyla, sahaf fuarlarıyla, festivalleriyle, kültürel faaliyetlerle, gezilerle, öğrencilerimize sunduğu hizmetlerle çok iyi yere geldi. Biz de burada sadece festival yapalım, işte kültürel etkinlik yapalımdan çok öğrencinin hayatına katkı sağlayalım. Bu öğrenci de 10 sene sonra, 5 sene sonra bir yere geldiğinde ülkemize katkı sağlasın.
Evet.
Eyvallah.
Yaklaşık bir ay oldu değil mi biz medeniyet okuluna başladı. Bir ayı geçti hatta. Ben hakikaten bu projeyi orada gördüm. Daha önceden anlattılar ama yani orada gördüğüm zaman dert edindim. Yani bu projeyi duyurmamız lazım, anlatmamız lazım. O günden itibaren de her tarafta anlatıyorum. Şükürler olsun ki radyoda da sizleri ağırlama fırsatımız oldu.
Evet, hatta yani şimdi lisede gençlerin bu derslerle karşılaşması çok güzel. Mesela yazılım.
Evet.
Yazılım, bilgisayar yazılımı şu anda en önemli şeylerden bir tanesi.
Biliyor musun Yusuf? Yani evet. Aslında medrese usulü aslında. Yani sadece beşeri dersler değil.
Kesinlikle.
Sadece yani matematik, işte fen değil yani sadece. Yazarlık, işte yazılım, sanat. Yani çocuklar üniversiteye aynı zamanda hazırlanmış, evet, oluyorlar bir nevi. Evet. Yani lise 1'de biz lise sonunda başladık değil mi? Evet. Üniversite hazırlanmaya, dershanelere gitmeye.
Aslında hayata hazırlanıyor. Yani çünkü yani insanın yani lisede belli oluyor az çok. Hani neye yeteneği oluyor. Çocuk olması gerekiyor aslında. Yani. Bizde genelde üniversitede
son
hani
sene,
şey oluyor, evet, maalesef ama hani çocuk en azından lise 1'de, lise 2'de ya ben şunu yapabilirmişim. Hani eğitim koçları da görüşüyor tabii. Meslek sahibi insanlarla da belki buluşacaklar. Kafasında bir şey canlanıyor en azından. O lise yıllarında bunu karar verdiği zaman çok daha hedeflerine çok daha rahat ulaşırlar diye
düşünüyorum. En önemlisi ben öyle şöyle düşünüyorum. Çocuk kendini buluyor. Hı-hı. Çocuk Allah'ın kendine verdiği yeteneklerin farkında oluyor. Ve bunu pratiğe döküyor. Bir işe yaradığını, kendisinin gerçekten özel bir şahsiyet olduğunu, bu dünyaya boş yere gelmediğini bunları öğrenmiş oluyor. Ve bunları pratikte de hayata dökebilecek bir imkan buluyor. Düşünsenize çocuğun müzik kabiliyeti var ama kimse tutmamış elinden. Siz bir ay iki ay üzerine duruyorsunuz, bakıyorsunuz çocuk neyi üflüyor, çok güzel üflüyor işte hocam geliyoruz görüyoruz çocuklarımızı.
Evet.
Gitar, şimdi çocuklar kendi kendilerini ortamlarda farklı görecekler. Düşünsenize sınıfına girecek çocuk, ne üflüyor bu çocuk sınıfında? Diğerinden bir farkı var, karikatür çiziyor. Bir yazı yazmış bir dergide yayınlanmış. Biz bu çocukların 5-6 ay sonra yazılarının dergide yayınlanmasını isteyeceğiz. Yazıyorlar şu an. Çok güzel, evet, yazılar ortaya çıkıyor. Biz onlara özel web sitesi açacağız. Yazılarını yayınlasınlar. Yaptıklarını orada sunsunlar. Yani kendilerinin farkında olsunlar. Kendilerine verilen yetenek lütfunun, Allah'ın kendilerine verdiği lütfun insanlara aktarımını, insanlara faydalı olmayı birebir pratikte yaşasınlar istiyoruz.
İnşallah. Aslında bir hobi edinecekler yani. Birden fazla hobi edinecekler belki. Ve bu onları yormayacak. Hala daha yormuyor. Deşarj edecek. Yani belki üniversite okuyacak ama gitarla uğraşacak.
Kesinlikle.
Ya da ne bileyim bir işle uğraşacak ama ne üfleyecek çocuk? Bu onu yormayacak ve diğer işine, diğer profesyonel anlamda uğraştığı işine, öğrencilikse öğrenciliğe, her onu deşarj etmiş olacak.
Katkı sağlayacak.
Katkı sağlayacak.
Çocuğu biz televizyonun başından, internetin başından, o akıllı telefon dediğimiz maalesef tüketim malzemelerinin başından kurtarmamız bile büyük bir iş.
Aynen öyle.
Çocuk, evet, da bunlara severek geldiği için onlarla ilgilenmiyor artık. Ya düşünsene çocuk bir sene sonra, iki sene sonra bir oyun yapacak. Kendisi yapacak. Hı. Şimdi geçen gittim her biri kendi ismine özel hesap makinesi yapmış. Yani artık, evet, kodlamayla bir sonuç, pratikte de bir şeyler yapmaya başladılar. Bizim diğer derste, diğer eğitimlerimiz de var. Mesela Genç Enderun var. Duymuşsunuzdur belki. Burada üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, beşinci sınıf öğrencilerimiz var. 400 tane. 2 yıldır bu eğitim devam ediyor. Bu çocuklar kendi oyunlarını yaptılar. Bu çocuklar kendi müziklerini yaptılar. Mesela Peygamberimizi şu an güncel çocukların en çok dinlediği tarzla anlatan bir müzik yaptılar.
Evet.
İslam'ın şartını, imanın şartını, işte okumanın önemini, boş şeylerle uğraşmamanın gerekliliğini çocuklar kendi dilleriyle. Hatta ben,
evet, konserler
tavsiye ya, ederim. Buraya da alabilirsiniz. O çocuklar, evet, çok farklı. Hakikaten, evet, çok farklı. Bu anlamda isteğimiz şu, çocuklarımızı televizyon kültüründen, boş işlerle uğraşmaktan, kendilerini sadece tüketici gibi görmelerinden uzaklaştırıp üretici, Allah'ın onlara verdiği fıtrat ve yeteneklerini insanlığın faydasına sunacak şekilde bir düşünceye sahip olmalarını istiyoruz. Tek isteğimiz bu. Bir çerçeve çizmiyoruz. Sen illaki şu dersi alacaksın demiyoruz. Çocuk o genç enderunda mesela evdeki pratik işleri öğreniyor. 3'e giden çocuk, 4'e giden çocuk musluk değiştirmeyi öğreniyor. Ampul değiştirmeyi öğreniyor. Priz değiştirmeyi öğreniyor. Kız çocuklarımız dikiş dikmeyi,
sökük,
tabii yani pasta yapmayı öğreniyor. Yediği gıdanın nelerden yapıldığını, kendi bünyesine ne gibi zararlar verdiğini, hazır gıdaların, paket gıdaların bunu öğreniyor. Buna alternatif mesela kola içmek yerine Osmanlı şerbeti yapmayı öğreniyor çocuk. Evinde aslında kendisi artık şerbet yapıp ailesiyle onu tüketiyor. Yani biz aile içi iletişime de katkı sağlamak istiyoruz. Öğrencilerimizin pratik hayatta kullanacakları işleri öğrenmelerini istiyoruz.
Biz katılabiliyor muyuz abi bu endüro?
Yok. Şartlarımız 3. sınıf, 4. sınıf olacak ve yetenekleri olacak, istekli olacak. Geçen sene bu çocuklar hocam 8 ayda 50 tane kitap bitirdiler. Kitap okudular. 50 tane. Maşallah. 3. sınıf, 4. sınıf. Biz şimdi diyoruz ya Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Çocuk bunu 3 boyutlu haritada yapıyor. İşte Osmanlı askeri bir yerde, Bizans askeri bir yerde, karadan gemileri yürütüyor. Pratikte onu yapıyor. Bu sadece dinlemiyor. Dinleyerek öğrenmiyor. Birebir işin içinde kendisi anlatıyor. Çocuk hazırlanıyor. Haritanın üzerinde 3 boyutlu haritada savaşı kendi anlatıyor. Ya da işte Kudüs'ün fethini kendisi anlatıyor. Fatih Sultan Mehmet'in rüyalarına giren, hayallerini süsleyen İstanbul'un fethini hayal ediyor. Bizzat yaşayarak yani öğreniyor.
İçine kendi de gidince çok daha iyi anlamış.
Çocuk bahçemizde sebze yetiştiriyor hocam. Evet. Domates yetiştiriyor, biber yetiştiriyor. Onu yiyor, onunla melemen yapıyor, onunla işte salata yapıyor.
Allah Allah.
Yani bu şey böyle çok ya ne diyorsun sen denecek şey. Şimdi biz çok araştırdık. İngiltere'yi, Amerika'yı, işte bu işi en iyi yapan ülkeleri, Finlandiya'yı araştırdık. Ya bizim Osmanlı'nın yaptığını adam almış, Amerika'da eğitim olarak kullanıyor. Medrese usulünü diyoruz ya. Şimdi burada ne yapıyor? 15 yaşına kadar, 18 yaşına kadar hatta akıllı telefon, tablet, bilgisayar bunlar yok, yasak. Çocuk hayatında birebir uygulayacağı şeyler öğreniyor. Evinde, hayatta, yolda, okulda, hastanede ihtiyacı neyse onları öğreniyor. Şimdi bizim çocuklarımız ne yapamasın? Bunlar biz yapmışız zaten. Bakın 3. sınıf diyorum ya, 3. sınıf. Çocuk daha 10 yaşında. 9-10 yaşında, 11 yaşında. Bu çocuk artık söküğünü dikiyor. Bu çocuk bir bebekken kullandığı kıyafeti, kaza söküyor, ondan eldiven dikiyor, ondan bere dikiyor. Dışarıdan para vermeden bunu yapıyor, dönüştürüyor. Çocuk, hani biz diyoruz ya geri dönüşüm malzemeleri. Çocuk alıyor, geri dönüşüm malzemesini pratikte kullanabileceği bir cüzdana dönüştürüyor. Bir kalemliğe dönüştürüyor. Ya burada çocuk tamamen, ben diyor insanım, ben isteyince üretebilirim. Ben sadece hazır olan şeyleri tüketmeyeceğim diyor. Hayata katkı sağlıyor. Kesinlikle. Ve mutlular, evet. Çok mutlu oluyorlar.
Ve bir şey var, böyle bir sistem var müdürüm, genç Endor'un,
evet.
Arkasından bilgi evleri,
Çocuk Üniversitesi, Gençlik Akademisi, Gençlik Medeniyet Okulu,
Medeniyet Okulu ve
şimdi Genç Merkezi. Evet. Ondan önce ama kıymeti dinleyenlerimize bir eser paylaşmış olalım. Turla'nın bestelediği bir eser var. Kıymeti dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Güzel bir akşamdayız. Üsküdar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yakup Bey ve Gençlik Merkezi Koordinatörümüz Ümit Bey bizlerle birlikte. Az sonra Gençlik Merkezi'ne döneceğiz. Güzel bir ilahiyle ara vermiş oluyoruz. Daha sonrasında beraberiz.
Sarı çiçeğe annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır? Çiçek eydür derviş baba, annem babam topraktır. Çiçek eydür derviş baba, annem babam topraktır. Hak la ilahe illallah, la ilahe illallah, hak la ilahe illallah, la ilahe illallah. Sarı çiçeğe evlat kardeş var mıdır? Sordum sarı çiçeğe evlat kardeş var mıdır? Çiçek eydür derviş baba, evlat kardeş yapraktır. Çiçek eydür derviş baba, evlat kardeş yapraktır. Hak la ilahe illallah, la ilahe illallah. Hak la ilahe illallah, la ilahe illallah. Sordum sarı çiçeğe, sen beni bilir misin? Sordum sarı çiçeğe, sen beni bilir misin? Çiçek eydür derviş baba, sen Yunus değil misin? Çiçek eydür derviş baba, sen Yunus değil misin? Hak la ilahe illallah, la ilahe illallah. Hak la ilahe illallah, la ilahe illallah. La
Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyo'da Hasbihal programına kulak veriyorsunuz. Bir eser arası verdik ama kıymetli konuklarımızla hasbihalimiz kaldığı yerden devam ediyor. Gençlik merkezleri demiştik Ümit abi.
Evet,
üniversite öğrencileri neler yapıyor yani, değil mi?
Üniversite öğrencileri neler yapıyor ama Ümit Bilber kimdir öncelikle, ondan bahsedelim. Yakup Bey'den bahsedemedik gerçi, oraya tekrar döneceğiz. Aynen. Çünkü genelde herkes... hani Yakup Bey işte yaptığı işlerle biliyor, işte devamlı yoğunluk, programlar, bunları konuşuyoruz. Biraz da belki öğrenciden merak ediyordur yani. Onunla ilgili de bahsedeceğiz birazdan. Önce Ümit Bey'e tekrar dönmüş olalım.
Tekrardan bizleri ağırladığınız için Erkam Radyo ailesine ve sizlere teşekkür ederiz. Ümit Bilbay 1989 Bursa doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı. Ardından 2008 yılında üniversite sınavıyla beraber Marmara Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme bölümünü kazanarak artık temelli İstanbul'da ikamet etmeye başladı. Üniversite yıllarında farklı sivil toplum kuruluşlarının gençlik yapılanmalarında ve üniversite kulüplerinde aktif olarak rol aldı. Üniversitenin bitmesiyle beraber Üsküdar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nde iş hayatına başladı. İlk olarak Üsküdar Gençlik Akademisi'nde liseli öğrencilere üniversite hazırlık dönemlerinde eğitim koşu sistemi dediğimiz akran eğitim modelinde arkadaşlarla beraber oradaki liseli gençlere hizmet ettik. Ardından da müdür beyimizin teveccühüyle Üsküdar Gençlik Merkezi'ne koordinatör olarak göreve getirildik. Kısacası Ümit Bilbay bu.
Eyvallah. Şu anda Gençlik Merkezi'ndesiniz ve zaten biz orada hep beraber karşılaşıyoruz. Gençlik Merkezi'nin ne gibi projeleri var? Bunlardan biraz bahsedebiliriz.
Üsküdar Gençlik Merkezi daha çok yoğunlukta lise ve üniversite öğrencilerine eğitim veriyor. Bizim çıkış noktamız sanat eğitimleri. Bizler Gençlik Merkezi'mizde 20 farklı alanda lise ve üniversite öğrencilerine sanat eğitimleri veriyoruz. Peki nedir bu sanat eğitimleri? Öğrenciler ney, gitar, kemandan tutun da diksiyona kadar, hitabede kadar 20 farklı alanda bizlerden sanat ve kişisel gelişim eğitimleri alıyorlar. Tabii bu yıl ilk defa gerçekleştirdiğimiz bir proje var. Biz bu eğitimleri sadece Gençlik Merkezi'nde tutmuyoruz. Sanat Okulda projesi kapsamıyla bizler Üsküdar'daki liselerde sanat ve kişisel gelişim eğitimlerine de başladık. İlk etapta bizim planladığımız sayı yaklaşık bir 1000 öğrenci. 1000 öğrenci Üsküdar genelinde inşallah bu eğitimleri vereceğiz. Yine aynı minvalde UHDE'mizde değerler eğitimi noktasında yürütmüş olduğumuz çalışmalar var. Bunlardan birisi hanımefendilere Şehbal Eğitim Kurumları önderliğinde vermiş olduğumuz Zerafet Okulu. Ardındansa cumartesi buluşmaları. Tabii biz öğrencilerin sadece sanat alanında gelişmelerini istemiyoruz. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bir sözü vardır. İnsanı kuşa benzetir. Bir kanadı fenli ilimler, diğer kanadı da ilmi yani uhrevi ilimler olması gerekiyor ki kuş yükselebilsin diyor. Bu manada bizler de öğrencilerimizin sadece sanat alanında gelişmelerini tabii ki istemiyoruz. Değerler eğitim noktasında çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Bu kapsamda yine bizim gençlik merkezinde yürütmüş olduğumuz bir irfan okulu projesi var. Bu irfan okulunda da 10. ve 11. sınıf öğrencileri bizlerden adab-ı muaşeret, doğu batı karşılaştırması, eleştirel düşünme, peygamberler tarihi, ümmet coğrafyası gibi birçok eğitimler alıyorlar. Yine bizim diğer eğitim kurumlarımızda uyguladığımız akran eğitimi dediğimiz eğitim koştuğu sistemi de bizim bu İrfan Okulu projemizde mevcut. Yine gençlik merkezimizde gençlik merkezimizin neşesi dediğimiz bir gençlik orkestrası var. Bu gençlik orkestrasıyla da birçok projeler gerçekleştirdik. Geçen sene gençlik orkestramızla beraber Afrika'da 4 tane su kuyusu açtık.
Evet.
Orkestramızla nasıl bu su kuyularını gerçekleştirdik? Üsküdar Meydanı'nda halka açık konserler verdik. İşte Kadıköy'de, Taksim'de görüyorsunuz sokak sanatçıları işte sanatını icra ederken önlerinde bir gitar kutusu var ve insanlar bahşiş niteliğinde bir miktar para bırakıyorlar.
Bu defa bağış niteliğinde bıraktılar.
Evet, bu defa bağış niteliğinde bıraktılar ama biz bir gitar kutusu açmadık. Bir kumbara koyduk ve insanlar o kumbaranın içerisine bu bağışları bıraktılar. Ve bizler de Afrika'da 4 tane su kuyusu açtık minvalde. Yine bu yıl gençlik orkestrasının dışında gençlerle oluşturduğumuz bir çalışma daha, bir müzik grubu daha var. Gençlik
korosu
dediğimiz. İnşallah yaklaşık 30 gençle bu koroyu da çalışmalarına başladı. Üsküdarlı gençlere hizmet edecek. Daha birçok proje var esasında Gençlik Merkezi adına. Yaklaşık bir bu yıl 850-900 öğrenciye bizler 12. sınıf öğrencisine üniversiteleri gezdireceğiz. Bizim üniversite projesi kapsamında. Her ay düzenli olarak liselerde düzenlediğimiz konferanslar var. Gençlik buluşmaları diyoruz. Liselilerle yazarları veya farklı sivil toplum kuruluşlarına görev alan aktivistleri bir araya getiriyoruz. Biraz tecrübe paylaşımı yaptırıyoruz. Elhamdülillah bereketli bir sene bizleri bekliyor.
İnşallah. Allah kolaylıklar versin.
Allah razı olsun.
Gençlik Merkezi'nde de beraberiz zaten. Birçok projede birlikte oluyoruz. Özellikle koro bu seneki yeni projelerden bir tanesi. İnşallah hayırlara vesile olur.
Korodan ben biraz bahsedebilir miyim abi? İşin içerisinde
tabii
olduğum için.
Tabii sizler de.
Koro hakikaten bir mini konservatuvar niteliğinde. Solfej ve nazariyat dersleriyle başlayıp İlk önce buraya katılacak öğrencilere nota okumasını, ritim duygusunu anlatıp ardından tasavvuf musikisi, sanat musikisi ve türkülerimizden güzel eserleri inşallah Mehmet hocamız öğretecek.
İnşallah.
Ve buraya da yine aynı orkestradaki gibi bu musiki, Türk sanat musikisi ve tasavvuf musikisinin enstrümanlarından katılımcılar olacak. Yine öğrencilerimiz arasından çalanlar, icracılar varsa. İnşallah güzel bir çalışma olacak.
İnşallah Üsküdar'lı gençleri inşallah bu sene güzel bir gençlik korosu bekliyor.
Eyvallah. Evet. Hepsi şu anda başvurular devam ediyor mu yoksa alımlar bitti
alımlar
herhalde?
Alımlar bitti. Koro kuruldu. Hı. Bu cumartesi günü itibariyle de inşallah ilk derslerine başlıyor korodaki arkadaşlar. Koroyu oluşturduk.
İnşallah, Üsküdar'ın
artık bir olsun. Gençlik korosu var diyebiliriz.
Evet. İnşallah en yakın zamanda konserlerini dinleriz.
İnşallah.
Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Çok değerli iki konuğumuz var, Yakup Öksüz ve Ümit Bilbay. Bizim geçen haftada Gençlik Bakanlığı'ndan, Gençlik Spor Bakanlığı'ndan misafirlerimiz vardı. Onlara da bahsettim bundan. Yani artık devletin çalışanları, devlet kurumlarının, işte belediyenin çalışanları böyle aşkla şevkle gece gündüz çalışan abiler, kardeşler, arkadaşlar olduğu için devamlı şaşırmaktayız biz yani. Şimdi konuklarımız öyle konuklarımız. Allah razı olsun. Hakikaten bu işi davası gibi yürütüyorlar. Dava edinmişler işlerini. Zaten Yakup Bey de sivil toplum kuruluşlarından gelme bir isim bu anlamda. Sizden biraz bahsetmiş olalım. Hem de dinleyen kardeşlerimiz, öğrencilerimiz, arkadaşlarımız biraz daha sizi tanımış olsunlar. Marmara İlahiyat mezunusunuz.
Marmara İlahiyat mezunuyum. 2003'te mezun oldum. Amasyalıyım. Amasya İmatip, sonra Marmara İlahiyat'tan 2003'te mezun olduk. Farklı sivil toplum kuruluşlarına görevler aldık. Liseden itibaren Milli Gençlik Vakfı'nın eğitimlerinden geçtik diyelim. Orada görevler aldık. İlahiyat'la beraber yine Milli Gençlik Vakfı sonra kapatıldığı için Anadolu Gençlik Derneği, İHA İnsani Yardım Vakfı. Bu kurumlarda biz eğitimlerimizi aldık. Buralarda yetiştik. Burada görevler aldık. Ciddi tecrübeler kazandık. İlahiyat'ta iken maalesef başörtüsü yasağı vardı. 2001, 2002 ve 2003 dönemlerinde 3 yıl sürdü. Bu dönemlerde STK'lar kurduk, dernekler kurduk, kulüpler kurduk. Yasağın karşısında ciddi bir mücadelede bulunduk. O zamanki arkadaşlarımızla beraber. O günlerde yad etmiş olalım. Onlardan Allah razı olsun.
Allah size razı olsun.
Ve ilk defa başörtüsü yasağı bir üniversitede geri döndü. 3 yıl uğraştık ama uygulanamadı. Bu anlamda ciddi bir başarı elde etmiştik. O dönemde de ciddi STK çalışmaları yaptık. Dernekler kurduk, dergiler çıkardık. İşte bütün Türkiye'nin tamamını gezdik mesela, illeri. İnsanlara anlattık. Milletvekilleri, bakanlar, işte belediye başkanları, valilikler. Ya bu yasağın haksız olduğunu, doğru olmadığını, hele hele de ilahiyatta böyle bir yasağın uygulanmasının ne kadar mantıksız olduğunu.
Şimdi dinleyenlerimiz özellikle farklı gençler yani çok şaşırıyorlar.
Tabii böyle bir şey nasıl yani, olmuş?
Ben bile şu an unutmuştum öyle bir, yani sonuçta insan yaşadığını hatırlıyor ya. Yani hakikaten o dönemi çok biz de yaşamadığımız için.
Elhamdülillah geçti o günler. Bugünler farklıyız.
Böyle hakikaten ilginç günlerdi yani.
Düşünün, o zaman Zekeriya Beyaz Marmara İlahiyat'ın dekanıydı. Biz o dönem 3 yıl boyunca uğraştık. Tabii sivil toplum kuruluşlarında biz Milli Gençlik Vakfı'nın farklı STK'larında da görevler aldık. İşte ben mesela İLAMDER diye bir derneğimiz vardı. Bütün ilahiyat fakültelerinin mezun ve mensupları derneği. TMDER vardı. Tüm Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinin mezunlarını, işte İslam Enstitüsü mezunlarını kapsıyordu. MİLDER diye Marmara İlahiyat'ın derneği vardı. Dergiler çıkardık, bültenler hazırladık. Ciddi bir tecrübe kazandık. İşte öğrenci evlerimiz, yurtlarımızın idarelerini, bunları idare ettik. Öğrenci arkadaşlarla ciddi programlar, konserler, salon programları, konferans, seminerler. Daha öğrenciyken bunları yapmış olduk. Öğrencilikten sonra işte Üsküdar Belediyesi'nde başladık. Ben işte şu anki belediye başkanımız Hilmi Türkmen başkan yardımcısı iken onun yanında asistan olarak çalıştım. Aynı dönemde AGD ilçe başkanlığı yaptım. Üsküdar Anadolu Gençlik Derneği ilçe başkanlığı yaptım. Sonrasında İHA İnsani Yardım Vakfı'nın ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerle ilgili dernekleri vardı. Babalem Uluslararası Öğrenci Derneği'nin genel sekreterliğini yaptım. Sonra Anadolu yakasındaki öğrencilere hitap eden Mihmandar Öğrenci Derneği, Uluslararası Öğrenci Derneği'nin kurucu başkanlığını yaptım. 2 yıl başkanlığını yürüttüm. Bu anlamda 7 Hilal Derneği'nin kurucu üyeleri arasında oldum. Yani sivil toplumla alakalı, öğrenci çalışmasıyla alakalı, gençlik çalışmasıyla alakalı tecrübelerimiz böyle. Bu anlamda bu bizim için büyük bir hamd vesilesi. Rabbimize şükrediyorum.
Aslında bu işin çekirdeğinden geldiğiniz için de bu tarz çalışmalara daha böyle
tabii, tecrübe verimli olmuş oluyor. Daha kolay yapılmış oluyor. En azından öğrenciyi, gençliği tanımış oluyorsunuz. Evliyim, 3 çocuğum var.
Allah bağışlasın.
Hepimizin çocuklarını bağışlasın. Şimdi de Üsküdar Belediyesi'nde, Üsküdar'da 100 bin civarında öğrenci var. 103 bin civarında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi. Toplam 103 bin öğrenci var. Biz bu kardeşlerimize yardımcı olmak için, bunların eğitim hayatlarına, İşte ileride yaşayacakları hayatta kolaylık sağlamak adına, bunlara katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. İkinci sınıf, ilköğretim ikinci sınıftan itibaren öğrenci alıyoruz. Üniversite okuyan, yüksek lisans yapan, doktora yapan öğrenciye kadar hizmet sunuyoruz. Yani bir bütünlük oluşturduk. İlkokulda alıyorsun öğrenciyi. Hatta bazı öğrencilerimiz bilgi evlerine başlamış, işte 2004'te açılmıştı bilgi evleri, 2005'te AK Parti'nin ilk belediyeleri almasıyla beraber. Şu an o öğrencilerimizden eğitim koçluğu yapan gençlerimiz var. Yani bilgi evlerinde yetişmiş, hatta öğretmenlik yapan arkadaşlarımız var, eğitmenlik yapan arkadaşlarımız var. Bu çok büyük bir sevinç kaynağı, mutluluk. Tabii burada bizim belediye başkanımızın çok ciddi bir desteği var. Yani belediye başkanımızın gençliğe bakışı çok farklı. Onun yine klasik bir sözünü söyleyeyim. Ya biz temizlikle, işte çöp toplayarak, imar işte ya da yol kaldırım yaparak başarılı saymayız kendimizi. Biz kendimizi ilçemizin gençlerine yaptığımız hizmetlerle başarılı sayarız. Başarı kriterimiz gençlere yaptıklarımız der. Biz de bu sözü pratikte yaşatmak istiyoruz. Bu anlamda da şu an bizim muhatap olduğumuz 25 bin civarında öğrenci var. Bu bilgi evleri, çocuk üniversiteleri, genç Enderun, gençlik akademisi, gençlik merkezi, işte medeniyet okulu, 7 Güzel Adam kütüphanesi açtık, çok güzel bir kütüphane. bu merkezlerimiz, fikir sanat merkezimiz var. Buralarda 25 bin civarında Üsküdarlı gencimizi bir şekilde hayatlarına katkı sağlamak adına eğitmeye çalışıyoruz. Okul takviye dersleri, milli manevi eğitimler, şahsiyet geliştirme eğitimleri, sanat eğitimleri, işte müzikten resme, karikatüre,
tiyatroya,
tesip, tiyatro. Yani hayatta çocukların ihtiyaç duyacağı ne varsa merkezlerimizde var ve hepsi ücretsiz. Bir kuruş da para istemiyoruz. Cami gezileri mesela çok özel bir çalışma yapıyoruz. Her pazar çocukları anne ve babalarla beraber her pazar babamda huzurda diyerek bir sabah namazı camide buluşturuyoruz. Üsküdar'ın tarihi camilerinde. Düşünsenize her hafta bir bilgi evimizin öğrencilerini babası geliyor, annesi geliyor, kendisi geliyor. Babamla huzurda ismiyle de camide namazımızı kılıyoruz. Oturup kahvaltı yapıyoruz, muhabbet ediyoruz. Babasıyla annesiyle beraber bir şeyler yapmış oluyor. Sadece öğrenciye eğitim yapmıyoruz. Veliye de eğitim yapıyoruz. Aile içi iletişim, Kur'an-ı Kerim, Osmanlıca, İngilizce, Arapça, Rusça. Velimiz bizden bir talepte bulunuyorsa 10 kişilik, 15 kişilik sınıf oluştuğunda biz ona eğitim veriyoruz. Örgü dersleri, etamin dersleri, hat tesip dersleri gençlik merkezimizde, diğer bilgi evlerimizde. Yani biz istiyoruz ki öğrencimiz de, velimiz de yaşadığı hayatın farkında olsun. Yaşadığı gün sayısının az olduğunu bilsin ve hayatını mutlu yaşasın. Evde televizyona mahkum olmasın. Evde tüketim kültürü değil de tamamen mutluluk olacak. Öğrencisiyle, çocuğuyla, eşiyle, ailesiyle iletişiminin sağlıklı olduğu bir ortam olsun istiyoruz. Biz çocuklarla annelere oyun oynatıyoruz. Annemle oyun oynuyorum, babamla oyun oynuyorum. Evde sos oynayın diyoruz. Evde işte misket oynayın diyoruz. Geleneksel oyunlarımızı da oynatıyoruz. Bu anlamda Büyükşehir Belediye'mizin bir kitapları da var. Bu geleneksel oyunlarla alakalı. Evde oynanacak, sahilde oynanacak, bahçede oynayacak, okulda oynanacak. Biz bunlar teşvik ediyoruz. Ya bırakın akıllı telefonlarda oyun oynamayı. Biraz iletişim kuracağınız ailenizle, arkadaşlarınızla satranç oynayın. Bu anlamda akıl oyunları var, onları oynayın. Bunu özendiriyoruz, bunu teşvik ediyoruz. Hatta bu anlamda da bazen mecbur tutuyoruz. Şu an biz ciddi bir eğitim anlamında ciddi bir yapıya kavuştuk. Bunun için ben hem belediye başkanımız Hilmi Türkmen'e hem Üsküdar'ın velilerimize bize güvendikleri için bu işe destek olduklarını teşekkür ediyorum.
Evet, biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz abi. Evet. Allah razı olsun.
Sizden de
hakikaten işin çekirdeğinden gelip Üsküdar Belediyesi'nde bu hizmetleri bizlere sunuyorsunuz. Rabbim şevkinizi gayretinizi artırsın diyelim abi.
Hepinizin inşallah.
Eyvallah. Siz hani gençlerin içindesiniz yıllardır.
Elhamdülillah.
Hep birliktesiniz. Yani biraz da gençlerle ilgili konuşabiliriz.
Tabii ki.
Şu anda hani tabii gençlerin birçok problemi var. Yani bahsedebiliriz belki saatlerce bundan ama sizin gördüğünüz şeyler nelerdir? Hani şu anki sizin yaşadığınız dönemki gençlerle belki kıyasladığınız zaman negatif, olumsuz
ya biz, veya bizim gençlik pozitif dönemimiz biraz baskı dönemi. Hı. Ülkenin şartları bugünkü gibi değil. Tabii o zaman şu anki gençlerimiz kendilerine değer verilmesini istiyor. En büyük benim söyleyebileceğim, evet, mesela en net şey, gençler kendilerine değer verilmesini istiyor. Nasıl ki Rabbimiz gençlerimizi işte o bülüğü 12, 13, 14 diyelim, bu yaştan itibaren sorumlu tutuyorsa biz de gençlerimizin artık ayrı bir şahsiyet olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Öğrencinin en büyük derdi kendisine değer verilmediğini, baskıyla, kendileri tarafından değil de işte büyükleri tarafından çizilen çerçeveye uymak, sığmak istemiyor gençlerimiz. Gençlerimiz diyor ki ben bu dünyada varım, şahsiyetim, ben de kulum, Allah beni bu donanımla yaratmış, o bana güveniyor, siz niye güvenmiyorsunuz? Benim gördüğüm gençlerde, gençlere siz güvenin, bir yol açın, onlara değer verin, onları gerçekten dinleyin, göreceksiniz ki iki ay içerisinde o genç bambaşka oluyor. Biz bunu çok yaşadık. Yani ailesinin de okuldaki öğretmeninin de umudunu kestiği gencimiz iki ay sonra bakıyorsunuz ki bambaşka bir genç olmuş. Hem derslerini çok iyi düzeltmiş, hem hayata bakışını mutlu olmaya başlamış, insanlara hizmet etmeye başlamış. Ama biz de şu mantığı bizim yıkmamız lazım. Ya ben 40 yaşındayım, 50 yaşındayım, 15 yaşındaki gencin hayatını ben şekillendiremem. Biraz bu anlamda gence güvenmemiz lazım. Hazreti Ali'nin sözü var, gençleri, çocuklarınızı kendi yaşayacağı döneme göre yetiştiriniz. Ama biz kendi öğrendiklerimize göre yetiştiriyoruz. Bizde maalesef geleneksel aktarım çok kötü. Biz halle anlatmalıyız çocuklarımız. Şimdi düşünün, çocuğa diyoruz ki oğlum elini ağzını yıka, dişini fırçala, ama biz yapmıyoruz. Çocuğa namaz kılmasını istiyoruz. Hatta dikte ediyoruz, zorla namaz kıldırıyoruz. Ama biz kılmıyoruz. Ya da biz önem vermiyoruz, önemsemiyoruz, önem göstermiyoruz. Kur'an-ı Kerim konusunda da ya biz öğrenememişiz, sen öğren. İşte ben doktor olmak istiyordum, olamadım ama sen doktor ol. Çocuğun yeteneği mühendislikse. Yani çocuk mutsuz bir doktor mu olmalı, mutlu bir gerçekten işte kendi istediği alanda bir meslek mi edinmeli? Bu anlamda bizim yakaladığımız en önemli şey bu. Başarımızdaki en büyük kriter de bence bu.
Yani i̇şte gençleri dikkate almalıyız.
Örnek verdiniz biraz önce. Evet. Yani bana telefonla ulaşıp Sahaflar Festivali'ne gitmek istiyorum diyebilecekse öğrenci, bu imkanı sağlayabildiysek, bu güven ortamını yakalayabildiysek, onun ben değerliyim algısını oluşturduysak başarı bu. Yoksa biz Kur'an-ı Kerim'i ezberletsek de hayatına tatbik etmiyorsa, hatta Kur'an-ı Kerim'den soğutuyorsa, ben bizzat kendim yaşamışım bunu. 10 yaşındayken hafızlık eğitimine başlamışım. Hocamın tutumundan dolayı bırakmışım. Yani burada öğrenci sadece müfredatı ezberlemekle yükümlü tutulmamalı. Öğrenci gerçekten hem eğitim almalı hem öğretim almalı. Osmanlı bunu çok iyi yapmış. Osmanlı'ya bakın, caminin yanında medrese var, kütüphane var, aşevi var, imarethane var, bahçesi var, her şeyi var. Evet. Öğrenci, düşünsenize bir okula öğrenci alıyoruz, 40 kişilik sınıflar, doğru dürüst bahçelerimiz yok. Öğrenci orada sadece beton arasında, kapalı odalarda kendisine çizilen çerçevede eğitim alıyor. Bu çok şey, cesurca söylediğim şeyler biliyorum ama biz bunu başarmak zorundayız. Finlandiya, öğrencinin gördüğü saat 4 saat ders. Öğrencinin sınıf düzeni, ayakkabısız giriyorsunuz, çoraplarınıza giriyorsunuz. Öğrenci halıla halı var. Öğrenci mutfak tezgahı var, çamaşır makinesi var, fırın var. Bulaşığını da yıkıyor, ekmeğini de pişiriyor fırında. Kendi yaşayacağı, hayatta yaşayacağı pratiği orada yaşıyor, öğreniyor. Ama biz ne yapıyoruz? İşte sadece sınavlarda kullanıp atacağı bilgilere çok önem veriyoruz. Ama hayatta kullanacağı, pratikte kullanacağı işleri önemsemiyoruz. Niye benim çocuğum ilkokuldayken, ortaokuldayken evinin musluğunu değiştirmeyi orada öğrenmesin? Niye benim çocuğum evindeki ampule değiştirmek için dışarıya ihtiyaç duysun? Niye benim çocuğum mutlu olmak için iyi zaman, kaliteli zaman geçiremesin? 8 saat ders, 3 saat ödev, bu çocuğa ne kalıyor? Daha 3'e giden çocuğumuzun çanta taşımaktan maalesef beli ağrıyor. Evet. Şimdi benim kızım var, 4-5'e gidiyor. Araştırmış, benim önüme getirmiş, çıktı almış. Baba bak, çanta taşımanın zararları diyor. Şimdi bu çocuğa siz ne anlatabilirsiniz? Yani bu çocuk 8. sınıfta TEOG sınavına girecek. Sınav sonrasında öğrendiği bilgilerin çoğunu atacak. İşine yaramayacak pratikte.
Sanki şöyle bir soru daha çıkıyor abi. Yani biz ne olacak bu gençlerin hali diye sorduğumuz zaman.
Bu da yanlış bakış açısı bana göre.
Aslında ne olacak bu velilerin hali diye de bir.
Bizim halimiz hani, aslında ne olacak. Bakın yani, 15 Temmuz gecesi bu darbe girişimini engelleyen gençlerimizdi. Bakın şehit olanlara.
Evet.
Bakın orada tankın üstüne çıkanlara. Bu gençler bizim gençlerimiz. Ve bu gençler dönüşecek bu ülkeyi, göreceksiniz. İşte siz medeniyet okulunda 9. sınıftaki öğrenciyle karşılaştınız. Bu öğrenciler pırıl pırıl tertemiz. Siz onlara bir kapı açın, onlar İstanbul'u fethedecek Fatih gibi olurlar. Siz onlara bir kapı açın, İbn Sina gibi olurlar. Abi çocuğa güvenmiyoruz ki. Senden bir şey olmaz. Sen yapamazsın ki bu işi. Oğlum senin işin mi o? Kızım senin derdin mi bu? Bırak devlet düşünsün, bırak başkası düşünsün. Böyle bir şey var mı? Şimdi biz mücadeleyi sadece işte okullarda eğitim verelim çocuklarla değil. Bizim çocuklarımızın uçak yapmayı hedeflemesi lazım.
Evet.
Kendi savaş uçağını kendi yapması lazım. Kendi kullandığı otomobili kendi yapması lazım. Bakın teknolojiye, markalara bakın. Kullandığımız her bir şeyi yurt dışından getiriyoruz. Maliyetin 10 katını alıyoruz. Bakın işte Bayraktar diye insan hava aracı yaptık son dönemde. Buna artık silah da yükleyebiliyoruz, bomba da yükleyebiliyoruz. İnsan hava aracı. Bize maliyeti 1 milyon dolar, Türkiye'ye maliyeti 3 milyon TL diyelim. Ama bunu İsrail'den alıyorduk. Tanesi 30 milyon TL'ydi. Yani biz kendimiz yapsak 10 tane yapabiliyoruz İsrail'e verdiğimiz parayla. Evet. Bu çocuk niye bizim yapamasın? Şimdi bizim çocuk üniversitesinde bir öğrencimiz geçen hafta Romanya'da yarışmaya katıldı. Robot yarışmasına. Drone yaptı. İnsansız hava aracı yaptı. Robot yaptı ve birinci oldu. Romanya'daki yarışmada çocuk birinci oldu. Evet. Üçüncü oldu, dördüncü oldu. Üç kategoride. Şimdi bu öğrencinin önünü açmazsanız, güvenmezseniz biz sadece elinden tuttuk. Ona yardımcı olduk. Bu anlamda benim düşüncem gençlerin önemsendiğini hissettirmemiz lazım. Onların önünü açmamız lazım. Biz ortam oluşturacağız. Onlar yürüyecekler.
Eyvallah. İnşallah. Yani biraz daha sorumluluk vermemiz gerekiyor.
Kesinlikle. Güvenmemiz gerekiyor.
Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz, hasbihal programımız devam ediyor. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Güzel bir ezgi söyleyelim dedik. Hazırda 15 Temmuz'dan da bahsettik. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Sizler buradan de biliyorsunuz.
Cumhurbaşkanımızı selamlayalım evet. O zaman.
Onun selam olsun. Beraber de eşlik edebiliriz. Tabii ki.
Oh, elimde tüfek, gönlümde iman. Dileğim ikidir dinle vatan. Ocağım ordu, büyüm sultan. Sultana imdat eyle ya Rabbi. Ömrünü müzdat eyle ya Rabbi. Minareler süngül, kubbeler miğfer. Camiler kışlamız, müminler asker. Bu ilahi ordu dinini bekler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Minareler süngü, kubbeler miğfer. Camiler kışlamız, müminler asker. Bu ilahi ordu dinini bekler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Anamız vatandır, babamız millet. Vatanı mamur eyle ya Rabbi. Milleti mesrur eyle ya Rabbi. Minareler süngül, kubbeler miğfer. Camiler kışlamız, müminler asker. Bu ilahi ordu dinini bekler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Minareler süngül, kubbeler miğfer. Camiler kışlamız, müminler asker. Bu ilahi ordu dinini bekler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Ağzınıza sağlık.
Allah razı olsun, sizlerin de ağzınıza sağlık.
Allah razı olsun. Eyvallah, teşekkür ederiz biz de. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Yavaş yavaş sona doğru gelmiş olduk. Sizlerden böyle son olarak neler söylemek istersiniz? Bunları alabiliriz belki.
Ben öncelikle teşekkür ediyorum tekraren bu fırsatı verdiğiniz için. İnşallah Erkam Radyo dinleyicilerine selam hürmetlerimizi ifade edelim. Biz güçlü bir milletiz. 15 Temmuz'da bunu çok net gösterdik. Her birimiz yaşadık. Çanakkale zaferini konuşuyorduk. Tarihimizde ecdadımızı minnetle, şükranla yad ediyorduk. Ama artık kendimiz bizzat bir istiklal mücadelesi verdik. 15 Temmuz'da insanlarımız sokaklara çıktı. Tankların karşısına, uçakların, helikopterlerin karşısına çıktı. Bu vatanın, bu devletin, bu bayrağın sahibi olduğunu gösterdi herkese. Bütün dünyaya gösterdi. Dünya bunun şaşkınlığından bir ay hazmedemedi, biliyorsunuz. Bir ay sonra yavaş yavaş anlamaya başladılar. Kabullenmeye başladılar. Allah'a hamdolsun. O gece şehit olan kardeşlerimize rahmet olsun. Allah onlara rahmet eylesin. Makamlarını cennet eylesin.
Amin inşallah.
Geride kalan ailelerine sabırlar versin. Onlar gururla, onurla yaşıyorlar.
Amin.
Gazilerimize Allah şifalar versin. Üsküdar'ımız bu anlamda çok güzel bir gerçekten mücadele verdi. Köprü'de, Çengelköy'de, Kısıklı'da, Acıbadem'de, Üsküdar merkezde, Selam Ali'de... Toplam şehidin %10'u Üsküdar'dan. 24 Üsküdarlı şehidimiz var. Biz onların her birini ziyaret ettik. Etmeye devam ediyoruz. Çocuklarına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onlar artık bize emanet. Burada 200'den fazla gazimiz var. Onlara biz elimizden gelen desteği veriyoruz. Cumhurbaşkanımız sağ olsun. O gün dik duruşuyla, örnek bir liderlik gösterisiyle diyelim. Gerçekten dünya tarihinde hep hayırla yad ettiğimiz büyüklerimizin somut anlamda yaşattı bize.
Ben, Allah başımıza
eksik. Allah ondan razı olsun. İnşallah başkanlık sistemiyle de Türkiye'yi daha yukarılara taşıyacak.
İnşallah.
Ülkemizin artık kendisine ait eserler olacak. İşte 3. Boğaz Köprüsü'nü hizmete açtık. Osman Gazi Köprüsü'nü, metrolar, tramvay,
3. havalimanı.
3. havalimanları. Her şeye ve herkese rağmen Türkiye büyümeye devam edecek. Biz de bu anlamda gençlerimizi 2023 Türkiye'sini hazırlama mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Ümit Hocam.
Bizleri ağırladığınız için tekrardan çok teşekkür ederiz. Üsküdar'ımızın bir mottosu var biliyorsunuz. İsterseniz o mottoyla programa son verelim. İyi ki Üsküdar var, iyi ki Erkam Radyo var.
Eyvallah, Allah teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programında bu akşam Ümit Bilbağ ve Yakup Öksüz beyefendileri konuk ettik, ağırladık. Güzel bir hasbihal oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tekrar bekliyoruz zaten beraberiz hep.
Evet, bir hasbihal programının daha sonuna geldik kıymetli dinleyenler. İşleriniz, güçleriniz hayır olsun.
Hepimizin inşallah.
Geceniz mübarek olsun. Bir sonraki hasbihal programında buluşmak ümidi ve duası ile diyelim. Hayırlı geceler.